Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak da derginin Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Muamelatsız Tasavvuf başlıklı yazısını sunacağız. İslam'da din anlayışı sadece ibadetlerden ve itikattan müteşekkil bir yapı değildir. İbadet ve itikada ilaveten insanın diğer insanlarla ve toplumla ilişkisi de İslam tarafından tüm detayıyla bizlere ulaştırılmıştır. Laikleşme süreci bugün toplumun kafasında tüm dinleri mistik bir hale getirmiştir. Yani din dediğin sadece İlahi ve deruni ibadet tarafı olan bir yapıdır. Kulların kendi aralarındaki ilişkilere müdahale etmez. Bunlar dünyevi konular olup insanlar kendi keyiflerince bu sahada kurallar koyabilirler. Halbuki tarih boyunca hak dinler insanlar arası her tür ilişkiyi hukuk boyutunda da ele almıştır. Ne var ki son birkaç yüzyıldır ortaya çıkan seküler ve materyalist anlayışlar sonucunda dinler insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekten vazgeçmiş veya vazgeçmek zorunda kalmıştır. Dini açıdan bu olumsuz gelişmelerde en büyük rol din adamlarının hatalı tutumları, kendi heveslerine uyarak dinin ahkamıyla oynamalarıdır. Yahudilikte olduğu gibi din adamları muamelatı içinden çıkılmaz bir kurallar yığını haline getirmiş, Hristiyanlıkta olduğu gibi bazen de din sadece kiliseye hapsedilmiştir. Allah'ın hakkı Allah'a, Sezar'ın hakkı Sezar'a şeklinde özetlenen bu anlayışta dinin muamelat tarafı büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. İslam ne anlamsız kurallar yığını ne de hayatın dışında münzevi bir dindir. Hayatı tüm boyutlarıyla kuşatan son ve mükemmel dindir. Bizim ana konumuz olan İslam'ın ihsan manasına tasavvufi boyutu muamelatsız yaşanamaz. Zira Peygamber Efendimiz toplumdan uzaklaşarak manastırlarda veya dağ başlarında din adına münzevi bir hayat şeklini yasaklamış, La ruhbaniyete fil İslam, dinde ruhbanlık yoktur buyurmuştur. Bu durumda tasavvuf yoluna girmiş olan salik, alışveriş, evlenme gibi her konuda insanlarla ilişkilerin kurallarını güzelce öğrenmeli ve hayatında uygulamalıdır. Muamelatı olmayan bir sufi düşünülemez. Hazreti Ömer Efendimiz bir insanın dindarlığını ölçerken onun muamelatına bakılmasını tavsiye eder. Zira iman kalptedir ve onun içinde ne olduğunu bilmek ancak Rabbimize mahsustur. Ama her kap içindekini sızdırdığından kalpteki iman da etkisini uzuvlar üzerinde gösterecektir. Bu sebeple Hazreti Ömer, bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona riayet ediyor mu? Dünyayla meşgul olurken helal ve harama riayet ediyor mu? Ona bakınız tavsiyesinde bulunmuştur. Doğruluk, emanet gibi vasıfların tümü başkalarıyla olan ilişkilerimizde ortaya çıkan davranış biçimleridir. Dinlerin Allah'la olan ilişkiyi ibadet boyutunda düzenlemesini tüm sistemler normal karşılar. Dinin öncelikle vazifesi budur ve en layık olan kimseler bile dinin bu yönüne itiraz etmezler. Hatta sufilerin bu boyuttaki dindarlığına hayranlıkla bakar ve bunu teşvik de ederler. Bu hususta sıkıntı dinin muamelat konularını ele almasında ortaya çıkmaktadır. Biz bu yazımızda bu aşırılıkları sufilerin de özellikle İmam Rabbani'nin verdikleri cevaplarla tahlil etmeye çalışacağız. Dinin muamelatını önemsemeyerek onu ritüellere indirgeyen kesimlere sufiler ibahiyeci ismini verirler. İbahiler ibadetleri kabul etmekle beraber bunun dışında her şeyin mübah olduğunu söyleyen kimselerdir. Bu tür kesimlere göre maazallah her tür haramı işlemek caizdir. Şeriat avam içindir. Arif sufi şeriatla mukayyet değildir. Tasavvufun bu yorumu maalesef günümüzde son derece teşvik edilen bir hayat tarzı haline gelmiştir. Zira kapitalist felsefeyle yaşayan insanlar toplum ve parayla olan ilişkilerinde dinin kurallarını menfaatlerine ters bulmaktadırlar. Durum böyle olunca muamelatı olmayan sevgi, aşk, müzik ve sema bağlamında bir manevi hayat nefislerin hevasına son derece uygun düşmektedir. Bu tasavvuf anlayışında dinin yasakladığı içki, zina, faizin ya tümü veya bir bölümü tedricen normalleşmektedir. Tasavvuf insanın dış dünyasında değil sadece kalbinde yaşadığı manevi hasrattır. İmam Rabbani bu tür sapık bir tasavvuf anlayışına temelden karşı çıkar. Ona göre haramları ve helalleri yani muamelatı belirleme işi sufilerin elinde değildir. Sufi bu hususta dinin zahiri kısmının yükünü üzerine alan fakihlere uymak zorundadır. Evet, sufiler kalbin amelleriyle meşgul olurlar. Riya, ihlas, rıza, tevekkül gibi kalple yapılan amelleri daha çok işlerler. Ama bu sahayı aşarak muamelatı değiştiremezler. Sufilerin uygulamaları bir şeyin helal veya haramlığı noktasında delil olmaz. Bu sahada muteber olan İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in sözleridir. Şibli ve Ebu Hüseyin Nuri gibi meşhur sufilerin sözleri değildir. Allah Teala hepsine rahmet etsin. Bugünün bazı nakıs sufileri sema ve raksı kendilerine din ve şeriat haline getirmişlerdir. Bu noktada şeyhlerinin uygulamalarını delil kabul etmişler ve bu işleri kendileri için Hakk'a ibadet olarak kabul etmişlerdir. Onlar dinlerini boş iş ve oyun edinmiş kimselerdir. En'am 70. İmama göre tasavvufu sadece raks, sema, zikir ayini gibi gören, kullarla olan ilişkilerde fıkhın muamelatına uymayan kimseler sufilerin başıboşlarıdır ve ayette buyurulduğu üzere bunlar dini boş iş ve oyun eğlence haline getirmişlerdir. Zira nefis zevkin her türünü yaşamak ister. Kendi şehvani arzularına set çekilmediğinde dine bile taraftar olur. Ama böyle bir dindarlık gerçekte nefsin elinde köle olmaktır. Bu durumda İmam Rabbani'ye göre tasavvufun amacı fıkhın emirlerini keyfimizce değiştirmek değil, aksine onları severek, inanarak ve kolayca hayatımıza uygulamaktır. Tasavvufun bir diğer maksadı da amelleri rahat ve kolay bir şekilde yapmak, nefsi emmareden kaynaklanan tembellik, inat ve zıtlaşmaktan kurtulmaktır. İmam Rabbani'ye göre sufiler bırakın haram işlemeyi, harama düşmek korkusuyla mübahlardan bile uzak durmaya çalışırlar. İmam Rabbani'nin ölçülerinde tasavvuf, haram ve şüphelerden kaçmak, dini takva ve vera makamında yaşamak, haram olmasa bile nefsaniyeti artırdığı için mübahları azaltmaktır. Mübahları işleme konusunda dizginleri gevşek tutmak, insanı şüpheli olanları işlemeye götürür. Mübahları alabildiğine yapan kimse şüpheli olanları işlemeye başlar. Bunlarsa harama yakındır. Kim korunun etrafında dolaşırsa içine düşmesi an meselesidir. Muamelat konusundaki başka bir yanlış tutumsa daha çok tasavvufa karşı olan kesimlerde görülür. Bu kesimler dini tamamen zahire indirgerler. İnsanlarla olan ilişkilerinde sadece kulların zahirine uyup kalbi ihmal ederler. Sufilerin muamelat ilmini organize eden fukahaya en ciddi eleştirileri buradan gelmektedir. Evet, Allah ve kullarla olan ilişkilerimizde şekil çok önemlidir ama ruh kaybedildiği zaman şekil tek başına fayda etmez. Kalbin eşlik etmediği bir muamelat bizi sadece bu dünyada kurtarır. Ahirette bundan fayda göremeyiz. Hadiste de belirtildiği üzere ihlas olmazsa başkalarına infakta bulunmak, insanlara ilim öğretmek, hatta onlar için can vermek bile hak katında bir mana ifade etmez. Halbuki bu üç husus insanlar katında en şerefli işlerdir. Toplum için para harcayan, onlar için canını veren kimseden daha asil kim olabilir? Nasıl ki bazı kesimler tasavvufun içini mistik ritüellerle boşaltmaya çalışıyorsa, bazı ilim erbabı da fıkhın içini maneviyattan boşaltma hevesindedirler. İnsanlar arası ilişkilerde sevgi, merhamet, ihlas, irfan, hüsnü niyet gibi konuları yok sayarsak, fıkıh kuru bir kurallar bütünü olur. Bu sığ anlayış o hale gelir ki, bir Müslüman başka bir Müslümana Allahu Ekber diyerek silah çekebilir. Diğeri de kelime-i şehadet getirerek can verebilir. Bugün İslam aleminde bir ur gibi kök salan bazı sapık hareketler, maalesef dini kalp olmadan yaşama gayretlerinin beyhude sonucu değil midir? İşte tasavvuf dinin muamelat boyutuna bu farkındalığı getirir. Yaratandan ötürü yaratılana sevgiyi tavsiye eder. İnsanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizi gördüğünü bir an olsun unutmamamızı bize öğretir. İmam Gazali İhya'nın ilk bölümü olan ilm babında bu konuyu derinlemesine ele alır ve sahabenin bizden farkının fıkhı detaylı olarak bilmelerinde değil, dinin ruhunu anlamalarında yattığını ifade eder. Ashab dini ihsan boyutunda yaşadığı, kalplerini tezkiye ettikleri, ruhlarını tasfiye ettikleri için ulaşılamaz mertebelere ulaşmıştır. Hatta tüm mezhep imamlarımız da fıkıh bilgilerinden çok dini yaşamadaki hassasiyetleri, takva, vera ve nefis tezkiyesindeki önderlikleriyle imam olmuşlardır. Ne yazık ki daha sonra gelen ilim erbabı kimseler, mezhep imamlarının bu nevi deruni boyutunu ihmal etmişler, sadece onların fıkıh muamele yönlerini öne çıkarmışlardır. Böylece dini en güzel şekilde tüm boyutlarıyla anlama manasına gelen fıkhın tefakkuh manası unutulmuş, dinin zahir-batın dengesi kaybolmuştur. Netice olarak muamelat olmadan tasavvuf olamayacağı gibi tasavvufi derinlik olmadan da fıkıh ve muamele ilimleri olamaz. Allah Teala'dan niyazımız bizleri her iki ilmi birleştirmeye nasip etmesidir. Amin. Değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Muamelatsız Tasavvuf başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Şubat sayısından örnekler sunmaya. Değerli dinleyenler, şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Neyin Peşindeyiz başlıklı yazısını sunacağız. Hayatta herkesin ulaşmak istediği hedefler vardır. Zaten hayatı anlamlı ve yaşanmaya değer kılan şeyler de hedef ve gayelerdir. Gayesiz ve hedefsiz bir hayatın ne tadı ne de anlamı vardır. Hayatı sağlıklı, varlıklı ve huzurlu geçirmek ortak hedeflerdendir. Rahat ve huzurlu bir hayat sürmek herkesin hedefi olmakla beraber sadece geçici dünya hayatına yönelik gaye, hedef ve gayretler nihai manada huzur ve mutluluk sağlayamaz. Zira düşünen insanın ebediyete yönelik de bir ufku ve hedefi vardır. Yüzü ve yönü ebediyete yönelik olanların yanıp sönen, doğup batan, açıp solan, kaybolan şeylerle tatmin olması mümkün değildir. Hazreti İbrahim'in Babillileri ilzam için yıldızı, ayı ve güneşi görüp "Bunlar mı benim Rabbim?" deyip battıklarını görünce de "Ben batanları sevmem" demesi insan ruhunun ancak kalıcı gerçeklerle tatmin olacağına işaret etmektedir. İnsanın en temel arzusu yok olmamaktır. Normalde ölümsüzlük herkesin ortak emelidir. Bütün mücadeleler var olma mücadelesidir. İnsan fıtratı yalan söylemez ve olmayacak şeyi istemez. Ruhun ölümsüzlük isteği ölümsüzlüğün en açık ispatıdır. Yunus'umuz ne güzel söylemiş. Ölürse tenler ölür, ruhlar ölesi değil. madem ki fani hayatın ötesinde baki bir hayat ve alem var, öyleyse insanın asıl hedefi o baki hayat ve alemi kazanmaya yönelik olmalıdır. Filozof Maruni'nin dediği gibi akıllı insan sonu yokluk olan varlıklara aldanmaz. Er veya geç seni bırakan veya senin bırakmak zorunda olduğun şeyler daimi mutluluk kaynağı olamazlar. Üstelik bu geçici varlıkları kaybetmenin üzüntüsü sahip olmanın sevincinden daha fazladır. Gerek ve zaruret olmadıkça kaybedildiğinde üzüntü sebebi olacak şeylerin peşine düşmemek gerekir. Bu aynı zamanda zaman ve emek israfıdır. İnsan kaybetmek için kazanmaz, fakat istemezse de pek çok şeyi kaybeder. Kaybedilmeyecek şeyler de vardır. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında hem sevap bakımından hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. Kehf 46. Elde etmek için kavga ettiğimiz, cinayet işlediğimiz nice varlıklar biz bu dünyadan göçtüğümüzde arkamızdan bir damla bile gözyaşı dökmezler. Sahip olmak için çırpındığımız, peşlerinde koştuğumuz eşya ve mallar arkamızdan üzülmek şöyle dursun, öldüğümüzü bile hissetmezler. Bizi tanımayan, ancak dünyada bize yarar sağlayan şeyler sade bir vasıtadan ibarettirler. Onların gaye haline getirilmesi abestir. Köleye köle olunmaz. Bütün dünyevi imkanlar, dünya ve ahiret saadetine vesile oldukları nispette değerlidirler. Yerinde kullanılmadığı takdirde felakete dönüşürler. Her şeye taşıdığı değer kadar itibar edilmelidir. Geçici olanın sevgisi de geçicidir. Allah ise hay yani diri, kayyum yani her şeyi görüp gözeten ve la yemut yani ölümsüzdür. Gözü ve gönlü baki olana çevirmek, hep onun rızasını gözetmek en akıllı iştir. Kalıcı olanın peşinde koşmak, yorgunluk ve pişmanlık getirmez. Sadece yolunda olmak bile sevinç kaynağıdır. Asıl kazanç, Mevla'nın rızasını kazanmaktır. Ey iman edenler! Acı verecek bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur. Saf 10-12. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar olarak Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Çünkü Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Fatır 29-30. Ebedi hayatı kazanmaya yönelik her gayret semerelidir. Patron işçisine haksızlık edebilir, fakat Allah kuluna asla haksızlık etmez. Mevla adildir, cömerttir, fazlasıyla verir. Onun yolunda zarar söz konusu değildir. Dünyada fani ve batıl şeyler peşinde ömür tüketen, ter döküp saç ağartan niceleri vardır ki emekleri boşa gitmiştir. O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir. Gâşiye 1-4. Çalışmak, yanılmak ve sonunda kızgın ateşe girmek ne korkunç felakettir. Sanki ateşe girmek için çalışmak ve yanılmak. İnsan kazanmak için çalışır ve yorulur. Fakat hedef doğru tayin edilmez, niyet düzgün olmazsa kazançlar çok defa kayba dönüşür. Emekler boşa gider, gayretler hüsranla sonuçlanır. Mevlana, anlamsız gayeler peşinde koşmayı, uçan kuşun yerdeki gölgesini avlamak için koşmaya benzetir. Böyle bir koşmanın neticesi kuru bir yorgunluktan ibarettir. İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Nur 39. Allah'ın mülkünde onun verdiği imkanları kullanarak onun rızasına aykırı işler peşinde koşanların emekleri hebadır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır. İbrahim 18. Peygamberler, onların izini takip eden büyük insanlar hep büyük gaye ve hedef peşinde olmuşlardır. Sahip olduğumuz bütün güzellikler onlar vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Kalıcı eserler onların eserleridir. Gayeleri şehvet, şöhret ve servet olanlarsa bu süfli gayelerine ulaşmak için her türlü şenaat ve denaeti irtikap etmişlerdir. Geride hatıra olarak sadece yıkım, kan ve gözyaşı bırakmışlardır. Hayatı sadece yemek içmek, zevk ve sefa, şan ve şöhret, lüks ve servetten ibaret görenler, asaletten ve her türlü insani hasletten mahrum, sefil mahluklardır. Asil dava ve idealler peşinde olmak hayatı yüceltir ve anlamlı kılar. Büyük fizikçi Albert Einstein bu hususta şunları söylüyor. Herkesin bazı ülküleri var. Her insan bu ülkülerinin ardına düşmüş, koşup gidiyor. Benim ülkülerim şunlardır. İyilik, güzellik, doğruluk. Beni hiçbir zaman konfor ve refah ülküleri saramadı. Konfor ve refaha ulaşmak isteyen bir ülkü ve sistem bana daima sığır çobanına yaraşan bir şey gibi görünmüştür. Sanat ve ilim aramalarında en derin, en uzanılmayacak yerler ardından koşmak olmasa hayat bence bomboştur. Çocukluğumda dahi insan ihtirasının müptezelleri üstünde dolaşmayı bir zül bulurdum. Mal ve mülk, lüks hayat, şöhret sahibi olma, bunları ben hiç özlemedim. Öteden beri mütevazı bir hayata gönül vermişimdir. Bunun hem bedene hem ruha faydalı olduğuna kaniyim. İnsanların değeri yaptıkları işlerin değerleriyle ölçülür. Kendini aşamayan, geleceğin inşasında en ufak bir katkısı olmayan kimselerin ne değeri olabilir? Gelecek nesiller için yatırım yapanlar, faydalı eserler ortaya koyanlar daima hayır ve rahmetle anılmakta, hak ve adalet yolunun rehberleri olarak görülmektedirler. Eskimez, solmaz ve pörsümez değerlerin peşinde olmak, böylece hayatı anlamlı ve değerli kılmak, bu hayat yolculuğunun sonunda Mevla'nın rızasına ve ebedi saadete erişmek. İşte bütün mesele bu. Asıl mesele ve gaye bu olması gerekirken, insanların çoğu oyuncaklarla oyalanan çocuklar gibi değersiz şeylerin peşinde ömür tüketiyorlar. Merhum Seyyid Kutup, tefsirinin mukaddimesinde bu durumu şöyle ifade ediyor. Kur'an'ın gölgesinde yer ehlinin önem verdiği küçük ve değersiz şeyleri seyrederek yaşadım. Bir büyüğün çocuklarının davranışlarını, kırık dökük konuşmalarını seyrettiği gibi, ellerindeki oyuncaklara nasıl değer verdiklerini, onlarla nasıl sevindiklerini seyrede ede yaşadım. Neticede oyun biter, akşam olur, eve dönme vakti gelir. El boş, kese boş olarak dönmenin üzüntüsüyle baş başa kalmak ne büyük üzüntüdür. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın rızası ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı bir geçimlikten ibarettir. Siz Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği yerle göğün genişliği gibi olan cennete koşun. Hadid 20-21. Geçici şeylerin peşinden koşmak, yorgunluk, hasret ve nedametten ibarettir. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Neyin Peşindeyiz başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Evet, Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar aktardık bu akşam ve sizlere hayırlı bir gece dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.